Kalbin Sesi Erkam Radyo'dan hepinize hayırlı günler dileriz. Okudukça programındasınız. Bendeniz Yusuf Temizcan.
Bendeniz Furkan Özkul.
Yepyeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta birkaç dergiden bahsettikten sonra Cemil Meriç'in o eşsiz eserine, Bu Ülke kitabına değinmiştik. Fakat programımızın sonlarına doğru da aslında söylemek istediklerimizin tamamını söyleyemediğimizi ifade etmiştik. Bu hafta Furkan'la hangi kitapları konuşacağımız üzerine tartışırken bu ülkeye biraz daha devam edelim diye bir kanaat oluştu. Biraz daha bahsedelim dedik Cemil Meriç'ten, değil mi?
Evet Yusuf, Cemil Meriç gerçekten 10 dakikaya sığdırılabilecek bir insan değil. Dolayısıyla üzerine daha fazla konuşmak gerekiyor ve özellikle Bu Ülke isimli eserine birazcık daha önem vermek gerekiyor. Dilersen bazı noktalarda da dinleyicilerimizle dikkatimizi çeken noktaları paylaşalım.
Evet, okudukça da biz kitapların dünyasından bahsediyoruz, dergilerin dünyasından bahsediyoruz. Yine bugün de vakit bize müsaade ettikçe hem dergilerden hem de kitaplardan söz edeceğiz. Niyetimiz de Cahit Zarifoğlu'nun Aciz kitabına yeni bir baskısı yapıldı, onun yeni bir derleme oldu. Ondan bahsetmek var ve Bu Ülkeye biraz daha devam etmek, onun üzerine konuşmak var diyelim. Furkan, ben şimdi geçen hafta Cemil Meriç'in hayatından biraz söz ettim. Bu Ülke kitabının bazı özelliklerinden, teknik anlamda özelliklerinden söz etmeye çalıştım. Biraz da senden içeriye dair bazı tüyolar alsak ve şöyle başlasak. Yani dinleyicilerimiz hiç diyelim ki Cemil Meriç'in dünyasına girmemiş, hiç onunla ilgili bir kitabı okumamış, böyle bir fırsat bulamamış dinleyicilerimiz. Sence Bu Ülke kitabını niye okumalılar ve içerikte nelerle karşılaşacaklar?
Aslında Yusuf, Bu Ülke isimli eser aslında bu ülkeden bahsediyor. Yani başlığıyla ve içeriğiyle o müsemma oluş gerçekten çok dikkat çekici. Ve Bu Ülke isimli eseri okuyan kimse günümüzde yaşanan belli olayları hani anlayamadığı, anlamlandıramadığı ama içinden geçmiş olduğu süreci çok daha net bir şekilde analiz etme imkanı sağlıyor. Çünkü Cemil Meriç çağını tanıklık eden bir aydın. Ve o dönem ciddi problemler yaşayan, kendisi gibi işte tırnak içerisinde söylüyorum bunu, aydın kimseler tarafından dışlanan da bir insan.
Şimdi biz aydın deyince mesela zihnimizde bazı kötü çağrışımlar da yapabiliyor. İşte aydın dediğin işte böyle bir yukarıdan bakar, fil dişi kulesinden bakar veya içinde yaşadığı topluma biraz hani uzaktır, tuhaftır. Böyle ön yargılarımız var. Ama sen Cemil Meriç'e şimdi aydın demiş oldun. Tam olarak neyi kastettin?
Aslında benim buradaki kastım daha ziyade o Edward Said'in yapmış olduğu aydın tanımı, entelektüel tanımı üzerinden şekilleniyor. Yani entelektüel dediğiniz adam, aydın dediğiniz adam bir şeylere çomak sokan birisidir. Yani bir şeyleri karıştırır ve bir şeyleri düzeltmeye gayret eder. Yanlışları işaret eder, doğru fikirlerini kendi zaviyesinden görmüş olduğu o doğruyu insanlara anlatmaya çalışır. Biz benzer bir durumu Cemil Meriç'te görüyoruz. Zaten bunu doğrulayan bir nokta varsa o da tarihin kendisi. Çünkü tarihte Cemil Meriç kimdir diye baktığımızda statükoya karşı olmuş ve statükonun da Cemil Meriç'e yaptırımları olan bir insan. Yani üniversitede çok fazla barınamaması, işte devlet kademelerinde çok yükselememesi, bir takım takibatlara maruz kalması, dışlanması ve Cemil Meriç'in yapmış olduğu kavgalar. Yani Cemil Meriç suskun bir aydın değil. Ki zaten aydın suskun olur mu, o da ayrı bir tartışma konusudur ama insanların zihnindeki kalıp üzerinden, o kavram üzerinden konuştuğumuzda Cemil Meriç o aydın kavramına tam oturan bir insan. Yani bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor, bir şeylere işaret ediyor. Dolayısıyla hem sağı hem solu zaman zaman rahatsız etmiş, zaman zaman onların da savunmuş olduğu ilkelere destek vermiş de bir insan. Ben bir dergide şunu okumuştum Yusuf. Bu gerçekten hoş bir ifadeydi. Sağ tanımıyor. Yani sağ kesim Cemil Meriç'i tanımıyor. Sol ise küskün. Çünkü o dönemde hakim olan ideoloji, dünya genelinde yükselişe geçen en önemli ideoloji sol ideolojiler. Bu bağlamda Cemil Meriç'te de solla ilgili bir şeyleri görebiliyoruz. Ama bu toprakla bağlantıları kesmeden ve izimlerin tuzaklarına düşmeden o O işte Anadolu'nun gerçek mirasını, gerçek kültürünü ve o istikrarını hatırlatan bir üslup görüyoruz. Bunu aslında kitabın çeşitli yerlerinde de görmek mümkün. Mesela dinleyicilerimize paylaşacağımız kısımlar var. Okumak üzerine diye bir bölüm var Yusuf. Bu bölümü okuduğunda...
Ben dilersen oraya geçmeden önce az önce söylediğin ifadelerden hareketle bir katkı yapmak isterim. Hemen bu ülke kitabının 56. sayfasına bakabilirlerse dinleyicilerimiz, o sağ sol ve Münzevi Aydın isimli bir başlık var. Orada senin söylediklerinin aynen şeyi var. Yani Cemil Meriç'in kendi ifadeleri var. Yani sağın hem yani tam sağdan hoşlanmıyor, sol da kendisini tam kabullenmiyor. Hani sol zaten diyor şeydir. Yani sağ mesela şöyle bir ifadesi var. Sağ okumuyor, boşuna bağırıyorum. Sol diyalogdan kaçıyor, küskün. Yine aynı yerde başka bir ifadesi var. Benim trajedim şu birkaç satırda. Sevebileceklerim dilsiz, dilimi konuşanlarla konuşacak lakırdım yok. Yani dilimle, zevklerimle, heyecanlarımla, yarımla Büyük Doğu kadrosundayım. Düşüncelerimle, inançlarımla yöne yakınım. Bu bir kopuş, bu bir parçalanış. Bunu tabii 1964'te söylüyor. Hani Cemil Meriç'in yani hayatının biraz daha böyle ortalarından daha sonrası döneme yansıyan bir şey bu. Tabii bu şunu bilmekte fayda var. Cemil Meriç bir dönem Marksist'ti, bir dönem sola yakındı, bir dönem işte hayatın özellikle sonlarına doğru daha doğu diyebileceğimiz hem Hint edebiyatı olsun hem de bu toprakların kadim kültürü olsun ona biraz daha yakın bir davranış şeyi içerisindeydi. Yazılarında da zaten onu görüyoruz veya bu kitabın giriş kısmında da onu görüyoruz. O savrulmaları ve değişimleri kendi dünyasında yaşadı. Bu tabii onun her iki dünyayı cem etmesini de sağladı. Bir önceki programda mesela tefrik ettiğini söylemiştin değil mi onların?
Öncelikle bir yani bir süreçten geçiyor Cemil Meriç. Bu süreçte bir takım ideolojilerin etkisi altında kalıyor. Ama bir takım tartışmaların da içinde bulunuyor. Hatta kendi içerisinde bu tartışmalar yaşanıyor. Cemil Meriç açısından söylüyorum. Ancak zaman içerisinde Cemil Meriç bu tartışmaları belli bir kıvama getiriyor ve fayda olarak Türkiye'ye sunuyor. Yani eserleriyle sunuyor, yapmış olduğu çalışmalarla sunuyor.
Tabii kuşkusuz yani bu tartışmaların her biri hem onun zihin dünyasında hem de yazdıkları vesilesiyle bütün bir Türkiye'nin birikimi noktasında çok faydalı.
Ve aynı zamanda şu var, Cemil Meriç yazmış olduğu yazılarla o mananın geçen programda da söylemiştik ufuklarına bir takım işaret noktaları bırakıyor. Bu önemli. Mesela okumak üzerine az önce bahsedeceğim o başlık çok önemli. Okumak üzerine isimli bir başlık var bu ülke isimli kitapta. Burada okuma alışkanlığı ile ilgili çok önemli bir tespitte bulunuyor. Tembelliğin marazi bir şeklidir diyor mesela. Yani okuma bağımlılığı, tiryakiliği Cemil Meriç için çok kıymetli bir şey değil. Ve medeni ülkelerde kitaplar çoğaldıkça okur seviyesinin azalmasını da bir yönüyle aslında sıkıntılı olarak bulmuyor. Yani normalde ne olarak görülmesi gerekir? Kitaplar çoğaldıkça okur seviyesinin artması ve kültürün her noktaya ulaşması, insanların yükselmesi beklenir. Ama dikkat edersek ki bizim geçmişte de ki hala da eleştirdiğimiz hususların başında geliyor. Bir tür düzeysiz ve seviyesiz okumalar ile insanlar daha çok bir noktada köreliyorlar Yusuf. Cemil Meriç buna itiraz ediyor. Yani okumanın kendine has, insanı yükseltici, insan zekasına, hafızasına, muhayyilesine katkı sağlayıcı bir boyutta olması gerektiğini ifade ediyor. Yani çok okumaktan ziyade böyle nokta atışı önemli bir şekilde okuma yapmanın önemini vurguluyor.
Bu bahsettiğin okuma bölümüyle ilgili bir alıntı yapacak mısın bize?
Mesela burada Proust'la bir bağlantı kuruyor. Proust'un okuma biçimleriyle ilgili bir bağlantı kuruyor. Mesela 117. sayfada ikinci paragrafında Proust'a dönelim diye bir şey var. İki nokta koymuş ve tırnak içine almış. Okumak da bir dostluk kurmak diyor Proust. Diğer dostluklardan farklı, farkı samimiyetinde. Konusu bir ölü, bir uzaktaki. Bunun içinde hasbi ve iç açıcı. Çirkinliğinden sıyrılmış bir dostluk. Saygı, şükran, bağlılık dediğimiz ve o kadar yalanla karıştırdığımız bütün o merasimler, bütün o nezaket gösterileri kısır ve yorucu. Dostluklarımız çok defa tesadüfün eseri, bir sempati başlangıcı, düşünülmeden söylenmiş bir söz, yanlış anlaşılan bir iltifat, yazdığımız ilk mektuplar, müebbeden çözemeyeceğimiz bir alışkanlıklar ağının ilk düğümleri. Bu şekilde devam eden bir şey var. Yani Proust'tan bir alıntı yapıyor.
Ya müthiş değil mi Furkan ya? Yani üslup çok büyüleyici yani, harika.
Evet evet, yani insanı böyle içine çeken. Senin bahsettiğin bir husus vardı. Yani ne bir şiir ne düz yazı. Okuduğunuz zaman aslında şiirsel bir boyutu da var metnin.
Yani ben şimdi bu satırları okuduktan sonra hani burada programı bitirelim ve açalım bir kitap. Yani birkaç saat böyle yaslanalım, onu okuyalım. Yani öyle bir hissiyata giriyorum. Şimdi mesela 223. sayfada bir avuç duman başlıklı bir şey var. Kısa bir hemen yazı. Şöyle başlıyor Furkan. Düşünce bir köprü. Kıldan ince, kılıçtan keskin, kalabalıklar geçemez üzerinden, ülkeler asırlarca habersiz yaşamış birbirinden. Şimdi buna şiir diyelim, olur mu?
Yani evet, benzer usulü aslında üslubu Avrupa'da da görüyoruz ama kendi dilimizde usta bir kalemin bu şekilde bir eser yazması insanı gerçekten böyle etkiliyor. Tıpkı şeye benziyor değil mi Yusuf? Böyle bir Sezai Karakoç şiirleri okuyormuş ve Necip Fazıl okuyormuş gibi edebi bir lezzet veriyor. Onu söylemek istiyorum.
Tabii tabii, yani kesinlikle ben de onu söylemek istiyorum. Müthiş bir edebi lezzet veriyor ve yani hayatın manası da bence biraz böyle bu tip şeylerde, ufak minik şeylerde saklı. Yani işte bunu okuyorsunuz, burada büyüleniyorsunuz. Bu sadece bir üslup veya edebi zevk büyülenmesi de değil yani. Bu bir mana büyülenmesi aynı zamanda. Şimdi size bir düşünce tanımı yapıyor. Bir köprü diyor düşünceye. Şimdi otur bunun üzerine sayfalarca yazı yaz sen. Yani ciltlerce kitaplar yazılsın, saatlerce konuşmalar yapılsın. Düşüncenin kendisini bir köprü olarak görüyor. Yani demek ki bir şeyleri bir yerden bir yere geçiyorsun. Bir tarafta bir alem var, öbür tarafta başka bir alem var. Kıldan ince, kılıçtan keskin. Kalabalıklar geçemez üzerinden, ülkeler asırlarca habersiz yaşamış birbirinden. Şimdi biz mesela bazen genç arkadaşlarla nitelikli okumalar yapmanın önemi üzerine sohbet ediyoruz. Bu arkadaşlardan ben sık sık şunu duyuyorum Furkan. Yani iyi hocam, güzel söylüyorsunuz, tamam kitap okuyalım, çok kitap okuyalım ama hani ne olacak yani, ne faydası var bize bol kitap okumanın? Yani bilgisayar oyunu oynayarak vakit geçirmek ya da başka işte ne bileyim bir arkadaşınızla sohbet etmek, film izlemek, bunların yanında kitap okumak kategorilerden bir kategori gibi anlaşılabiliyor. Ve ben de onlara şunu söylemeye çalışıyorum. Sizin okuduğunuz o bütün eserler, hani bittikten sonra unuttuğunuzu, belki hiçbir şey anlamadığınızı zannettiğiniz o şeyler, puzzle'ın birer parçaları gibi birleşiyor ve yıllar sonra zihninizde büyük bir tabloyu netleştiriyor. Yani flu olan şeyler netlik kazanıyor ve size bambaşka görmeyi, bambaşka bir dünyayı tatmayı, anlamayı bunun imkanını sunuyor. Yani bir dünyayı anlamak, hani bir puzzle birleşecek, bir fotoğraf oluşturacak ve siz ona bakıp ha evet ya buymuş diyeceksiniz. Şimdi Cemil Meriç bu cümleleri kurabilmek için binlerce kitap okudu belki, saatlerce bu mesele üzerine konuştu, düşündü, dersler verdi üniversitelerde. En son bu bir paragraflık cümleyi kurabildi. Yani bu biraz böyle bir şeydir yani.
Evet Yusuf, kesinlikle. Yani okumak aslında bir arayışın ürünüdür. Arayışı olan insan okur. Dolayısıyla arayışı olmadan okunan herhangi bir metnin kişiye kazandıracağı ne vardır diye sorulduğunda belki anlatım bozukluklarını düzeltebilir. Ama uzun vadede o insanın, çünkü bir puzzle tahtası olmadığı için, senin az önce yapmış olduğun metafora gönderme yapıyorum, öyle bir puzzle tahtası olmadığı için o kimsenin yapmış olduğu okumaların yerleşeceği bir düzlem yok. Yani insanın bir amacı olması gerekiyor bu hayatta. Bu amaç çerçevesinde yaptığı her faaliyet bir anlam kazanıyor. Zaten mana dediğimiz şey de bu. İşte bu mana alanı oluştuğunda kişinin yürümesi bile bir okuma oluyor. Ki zaten Cemil Meriç de okuma dediğimiz şeyi biraz buna benzetiyor Yusuf. Okurken diyor aslında biz o bulunduğumuz atmosferi okuyoruz, bulunduğumuz ortamı okuyoruz, kitabı okuyoruz, harfleri, kelimeleri okuyoruz. Onun içerisinde bir noktada kayboluyoruz. Az önce senin yapmış olduğun alıntıda o düşüncenin işte kıldan ince, kılıçtan keskin o güzergahından geçiyoruz. Kalabalıkların geçemediği, milletlerin birbiriyle buluşamadığı bir güzergah. Yani kişiyi yapılan bu okuma bir yerden bir yere taşıyor. Dolayısıyla bu olabilmesi için, böyle bir okumanın mümkün olabilmesi için kişinin bir mana alanına ihtiyacı var. Peki soralım, yani mana alanı neresidir Yusuf? Yani mana nerededir? Bizler manayı çok uzak ufuklarda arıyoruz. Çok uzak mekanlarda, memleketlerde arıyoruz. Yani insanlar olarak söylüyorum. Malumunuz günümüzde şöyle bir furya var. İşte arınmak için Hindistan'a giden insanları görüyoruz. İşte Avrupa'da çeşitli güzergahlar var. O yolculuk tamamlandığında kişi iç arınmasını gerçekleştiriyormuş. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bir dostumun bana söylediği güzel bir şey vardı. Manayı uzaklarda arama, mana sensin demişti. Eti kemiği aradan çıkart, mana orada demişti. Bu benim için gerçekten önemli bir ifadeydi. Yani mananın kişinin kendi içinde olduğu, kalbinde olduğu, kendine şöyle bir bakması gerektiği, o enfüsi ufuklarını yoklaması gerektiği ve buradan çıkarttığı o mana tortuları diyeceğim veyahut da o kristalleri diyeyim, onları yaşamının bir noktasına yerleştirmesi gerektiği, yani tezyin etmesi gerektiği hayatını, böyle bir okumanın mümkün olması gerektiği kanaatindeyim. Tabi bunun için Cemil Meriçler çok önemli. Çokça okunması gereken insanlar. Ve dilersen artık Cemil Meriç'e burada bir virgül koyalım. Sonraki programlarımızda devam etmek üzere. Şimdi Cahit Zarifoğlu'na geçelim istiyorum Yusuf. Cahit Zarifoğlu'nun Aciz isimli kitabına. Dilersen bu noktada mikrofonu ben sana vereyim. Ve Cahit Zarifoğlu'nu senden dinleyelim.
Hay hay, Cemil Meriç'e gerçekten tekrar değinmemiz gerekecek ilerleyen programlarda. Beyan Yayınları Cahit Zarifoğlu'nun, yani Cahit Zarifoğlu'na dair diyelim daha doğrusu, bir kitap hazırladı, bir derleme yaptı. Öncelikle şunu söyleyeyim, hakikaten bütün kalbimle, gönlümle tebrik etmek isterim. Bir kere kapak ve baskı müthiş. Yani birkaç haftadır bu kitap elimde Furkan. Tekrar tekrar böyle alıp kapağına dokunmak istiyorum. Sayfalarını tekrar tekrar çeviriyorum. O kadar güzel bir baskı olmuş ki bunu burada kelimelere sığdırıp övebilmem çok yetersiz kalır. O anlamda bütün dinleyicilerimize, bütün takipçilerimize şiddetle tavsiye edelim bu kitabı. Aciz kitabı Beyan Yayınları'ndan çıktı. Osman Koca'nın editörlüğünde. Beyan Yayınları'nın 698. kitabı Furkan bu. Müthiş bir rakam değil mi?
Kesinlikle. Beyan zaten Cahit Zarifoğlu'nun kitaplarının çıkmış olduğu, yani büyük oranda onun o yayın evlerinden çıkıyor.
Evet, yani Beyan Yayınları basıyor zaten Zarifoğlu setini. Ve bu 698. kitap olmuş. Bunu Erkam Yayınları bastı. Yusuf Kot kapağını hazırladı. DBY Ajans da sayfa düzenini yaptı. Şimdi bu kitap tamamıyla renkli bir kitap. Fotoğraflarla süslenmiş. Ve çok özel bir kağıda basılmış. Hem kapağı hem iç sayfaları. Normal bildiğimiz kitap kağıtlarından değil. Çok daha özel bir baskı. Girişte Osman Koca'nın bir takdimi var. Ardından da Cahit Zarifoğlu'nu kendi dilinden dinliyoruz. Bu metin de o Konuşmalar kitabında daha önce zaten geçen bir metindi. Tekrar buraya alınmış. Ben aciz diye başlıyor bu ifadeler. Biliyorsun Cahit Zarifoğlu'nun ilk isminin ilk harflerinden oluşan bir ibare.
Abdurrahman ilk ismi.
Evet.
Abdurrahman Cahit Zarifoğlu.
Ben aciz diye böyle bir şeyi de var zaten onun şiir başlığı. İşte ne kadar çok acı var mesela, çok kullanılan yine mısralarından birisidir. Burada doğumu, çocukluğu, kendi çocukları, evliliği, sanatı, kitapları, şiir anlayışı, buna dair böyle dostları vesaire geniş bir metinle karşılaşıyoruz. Ve Cahit Zarifoğlu ile ilk defa tanışacaklar için bu metin çok önemli. Çünkü kendi dilinden kendini anlatıyor. Kitap boyunca hayatının çeşitli dönemlerinden fotoğraflar görüyoruz. Çocuklarıyla beraber işte bir mitinge katılmış mesela, oradan işte Avrupa seyahati var, oradan fotoğraflar. Necip Fazıl'la, Rasim Özdenören'le, Akif İnan'la fotoğraflarını görüyoruz. Bunlar çok büyük zenginlik ve renklilik katmış kitaba. galiba. Kimler var peki kitapta yazar olarak katkıda bulunan? Hemen onların isimlerinden de zikredelim. Ersin Nazif Gürdoğan var, Nurettin Durman var. Nurettin Durman'ın mesela yazısının başlığı Çamlıca Caddesi'nde bir şair. Vahdettin Kasım Arvas var, Cahit Ağabey. Ali Haydar Haksal var, biliyorsunuz 7 İklim Dergisi'nin emektarı. Dünya Değirmeni'nin Çarkından Geçen Şair başlığını taşıyor. Mustafa Ruhi Şirin var, Adem Turan var, Hasan Aycın var. Tabii Hasan Aycın'ın çizgileri de bol bol kitapta bizi karşılıyor. Bir değirmendir bu dünya. Tabii Hasan abinin biz yazılarına çok rastlamayız. O yüzden bu yazı o anlamda önemli. Belki ender ürünlerinden biri. Necip Tosun yine hikaye anlamında biliyorsunuz son zamanlarda çok önemli çalışmalar yapıyor. Cahit Zarifoğlu'nun Yazı Serüveni başlığını taşıyan bir yine makalesi var. Cemal Şakar var, Özcan Ünlü var, Sami Ulu var, Osman Koca yine Zarif Hikayeler başlıklı bir yazısıyla katkıda bulunmuş. Gökhan Serter, Ömer Hatunoğlu, İsmail Demirel ve daha ismini sayamadığımız pek çok isim var burada. Bu kitap hakikaten her kütüphanede bulunmalı. Özellikle Cahit Zarifoğlu'na meraklı olanlar, onun üslubuna, eserlerine meraklı olanlar için çok çok faydalı olacaktır. Ve onunla hiç tanışmamış olanların da Cahit Zarifoğlu'nun dünyasına girmesi açısından çok önemli bir kapı olacaktır bu kitap diyelim. Bu hafta dilersen Furkan benim bahsetmek istediğim, en azından vaktimiz yettikçe birkaç cümleyle söz etmek istediğim kitaplar var. Hem bunların çoğu da zaten yeni çıkmış taze kitaplar. Onlardan da biraz söz edeyim dilersen.
Evet Yusuf, Halit Ziya Uşaklıgil'in 40 Yıl isimli eserini görüyorum şu an. Ne dilersen senden dinleyelim onu da.
Evet, Yapı Kredi Yayınları bu kitabı tekrar bastı. Halit Ziya Uşaklıgil'in hatıraları bu. Abdullah Uçman'ın hazırladığı 40 Yıl başlıklı bir kitap. Oldukça hacimli bir çalışma olduğunu hemen söyleyelim. Yaklaşık 570 sayfa.
Ne gibi katkılar yapılmış Yusuf öncekine göre?
Yani bu kitap uzun zamandır basılmıyordu. Tekrar bir baskısı söz konusu. Abdullah Uçman da bu alanda zaten önemli birisidir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da pek çok kitabını yayına o hazırlamıştı. Bu alanda usta bir kaleme emanet edilmiş. Burada Ziya Uşaklıgil'in hatıralarına, yani hayatın önemli duraklarına rastlıyoruz. Özellikle hatıra, anlatı, yaşantı da denilebiliyor. O kitaplara, o tip kitaplara meraklı olanların mutlaka ama mutlaka kaçırmaması gereken bir eser. Şule Yayınları'ndan Yasin Çetin'in Olur Belki isimli öykü kitabı çıktı ve kısa sürede de ikinci baskı yaptı. Onu da hemen zikredelim. Yasin Çetin aynı zamanda Şule Yayınları'nın grafik tasarımcısı. Tasarımcı yazarların olması bizi çok memnun ediyor. Yani her iki alanda da bir şekilde faaliyette bulunabilmek, hem yazabilmek hem çizebilmek hakikaten çok kıymetli. Bu anlamda tebrik ederiz. Pek çok öykü var burada, peş peşe sıralanmış. Onlar tabii insanın iç dünyasını, hüznünü, sevincini, biraz böyle nasıl diyelim, olumsuz yanlarını, hem olumlu yanlarını, melek yanlarını, şeytan yanlarını. Ya bunları hep bir arada göstermesi açısından önemli bir çalışma. Mutlaka onu da kütüphanenize eklemenizi öneririz. Büyüyen Ay Yayınları'ndan çıkmış iki tane kitap var. Sadece onların da hemen isimlerini zikretmiş olayım. Bir tanesi Lermontov'un İblis isimli çalışması. Rusçadan tercüme edildi bu kitap. Madame Gülnar, Olga de Lebedev, hatta yanında da yazılmış. Semih Doğan bunu hazırladı. Lermontov'un İblis şiirinin romanı başlığını taşıyor. Mustafa Kirenci yayın yönetmenliğini yapmış kitabın. Ön sözünün ardından Lermontov hakkında iki söz, mütercimin ön sözü ve esas kitabımız olan İblis'e geçiliyor. Yaklaşık kitabımız 70 sayfa civarında, çok şık bir baskısı var. Bir diğer kitap Büyüyen Ay Yayınları'ndan Asım Cüneyt Köksal'ın İlim Semasında Bir Yıldız, Mustafa Asım Köksal Hayatı, Hatıraları eserlerinden seçmeler başlığını taşıyor. Asım Cüneyt Köksal dedesini burada yazmış, gözden geçirilmiş, yenilenmiş bir baskı bu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun Asım Cüneyt Hoca ve şu anda da 29 Mayıs Üniversitesi'nde akademisyenliğine devam ediyor. Elmalı Hamdi Yazır hakkında da çalışmaları vardı. Burada tabii Mustafa Asım Köksal'ın hem tahsil ve gençlik yılları, askerlik dönemi, memuriyet hayatı, eserleri, özellikle Bu hiç mesela basılmamış olan kitapları var, vaazları var, makaleleri var, tercümeleri var. Onlara dair çok önemli notlar aktarıyor diyelim. Programımızın artık son dakikaları içerisindeyiz. Dilersen birkaç cümleyle bu hafta bizim için hazırladığın dergiye de bir temas etmiş olalım Furkan. Ardından kapatalım.
Evet Yusuf, önümde Ayasofya dergisi var. Kültür, sanat, edebiyat dergisi. 2 ayda bir çıkan dergi. Şu an 22. sayısı önümde. Bu dergi gerçekten güzel çalışmalar yapıyor. Güzel yazıların yer aldığı bir dergi ve her sayıda kendilerini geliştirdiklerini görüyoruz. Kaliteli yazıların olduğunu görüyoruz. Ayasofya düşüncesini, Ayasofya'yı merkeze alarak yapılan, çıkan bu dergide güzel tartışmaların da olduğunu görüyoruz. Bu sayıda seküler gelenekten sekülaristik modernliğe şeklinde bir yazı var Bedri Gencer'in. Savaş Barkçı'nın "Yanlışa en büyük cevap doğruyu çoğaltmaktır" isimli bir yazısı var. Ki Savaş Barkçı'nın da gerçekten önemli bir mütefekkir olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii 2017 yılında Şiirden Geriye Kalan başlıklı bir soruşturma var. Yani 2017 şiirini ele aldıkları bir yazı var. Şöyle içine baktığımızda yine birbirinden kaliteli yazıların olduğunu görüyoruz. İslam'ın Dirilişi Üzerine Notlar, Fatma Nur Akgül'ün, yine farklı yazıları görmemiz mümkün. Evet Yusuf, gerçekten Ayasofya'yı daha önceden biz bir dönem takip etmiştik, bakmıştık.
Evet, bu programımızın yine sadık dinleyicileri fark edeceklerdir. Geçen sayısında hatırlıyorum, bu şairlerle ilgili bir genel bir dosya çalışması olmuştu. Bu sayıda da herhalde 2017'den bu yana şiire dair neler kaldı minvalinde bir dosya çalışması olmuş. Bu tip dosya çalışmaları dergilerin hani içerik zenginlikleri açısından çok kıymetli. Yine bazı çizimler de mesela dikkat çekiyor dergide.
Evet, Hanzalı çizimlerini görüyoruz. Bir imtihandır Kudüs, Mücahit Karasu'nun yazısının hemen ardından Hazal Sezgin'in çizmiş olduğu bir Hanzala'yı görüyoruz. Artık derginin geri kalan kısmını da dinleyicilerimize bırakalım. Ayasofya'nın yeni sayısını edinmelerini tavsiye ederiz.
Peki, çok teşekkürler Furkan. Bu haftanın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Okudukça'yı dinlediniz. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da. Hepinize hayırlı günler dileriz efendim.